Ayrım 29, sayfa 374. Kalite hapishanesine ilk olarak gidiyorum. Kili sarıya boyanmış bir bina. Çevresine yüksek duvarlar ve çevreyi düşmanca gözetleyen nöbetçiler. Kapıda iki laf edebileceğim hiçbir ziyaretçi yok. Normal ziyaret günü değil. İçimde bir kuşku, bir kuşku. Nikon'un annesi benden 2 saat sonra gelecekti. Öyle haber vermişler. Neden acaba? Kimliğimi ve yiyecek torbamı verdim ve beklemeye koyuldum. Ayakta duruyorum. Buz kesilmişim. Kuzey kutbunun tüm soğuk dalgaları üzerimden geçiyor sanki. Oysa Mart ayındayız ve ülkemiz ılıman iklim bölgesinde. Ülkemiz. Sahip çıkmak için savaşın verdiğimiz ülkemiz. Ve şimdi bu yüzden kan kusturuyorlar bizlere. Almanları, İngilizleri, Amerikalıları buyur etseydik bu ülkeyi, şimdi mutlu yaşam sürenlerin arasında olacaktık. Bir süre böyle bekledikten sonra beni içeriye aldılar. Avluda da beklettiler, öyle ayakta. 200 sivil giysili goril gidip geliyor ve beni yukarıdan aşağıya süzüyorlar. Sivil polise benzetiyorum onları. Ama burada işleri ne? Bir ara üniformalı bir gardiyan geldi. Beni izleyin dedi sertçe. Onun da içinde bir korku var sanki. Ziyaret yerine götürüyor beni ve bir sözcük daha söylüyor. Bekle. Bir lambanın ölgün ışığı ile aydınlanan o ahır gibi yerde yüreğim burkuluyor. Demir parmaklığa bakıyorum. Ziyaretçilerin hemen 1 metre kadar uzağına konmuş. Tutuklunun fazla yakınına gidemememiz için. Ama ne önemi var tüm bunların? Elliye neler söylemem, neler söylememem gerekir. O korkunç olayların hangilerini açıklayabilirim? Hangilerini gizlemek zorundayım? Gözlerime perde inmiş gibi. Ayaklarım titremeye başladı. Hayır, beni bu durumda görmemeli. Her zamanki gibi halimle görmeli beni. Kendimi toparlamalıyım. Onu birdenbire karşımda görünce afalladım. Her zamanki gibi ateşli, güler yüzlüydü. Elliciğim, geldim dedim şaşkınlıkla. Nihayet, nasıl oldu da bu kadar zamanda bir izin koparıp gelemedin? Ağlamamak için kendisini zorluyor ve bunu da benden gizlemeye çalışıyordu. Ne diyeyim bilmem ki. Biraz zor oldu ama bak geldim işte. İyiye işaret bu değil mi? Ne dersin? Nikon'un annesi de gelecek, oğlunu görmek için. Seni öpmemi istedi. Birbirimize nasıl bağlandık bilemezsin. Her gün beraberiz. Bir aile gibi olduk sanki. Daha başka ne söyleyebilirdim ki? Ne söyleyebilirdim? Çocuğu sormuyor. Neden acaba? Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Söyle bakayım, ne yapıyorsunuz? Niko ile görüşebiliyor musun? Avukat beni avluda görüşebildiğini söylüyor. Bu çok güzel. Uzun süre beraber olabiliyor musunuz diyorum. Şaşkın şaşkın. Acele konuşuyorum. Sözlerimi karıştırırım diye ödüm kopuyor. Onun da davranışları yapmacık gibi geliyor bana. Doğal olmayan bir duygusuzluk görür gibi oluyorum onda. Önceleri avluda birlikte gezmelerine, hatta top oynamalarına bile izin veriliyormuş. Ama son günlerde bir takım sınırlar konmuş. İyiye işaret diyorum biraz düşüncesizce. Nerede görüyorsun bir işaret diyor kuşku ile. Bu aptalca iyiye işaret sözüne son vermeliyim diye düşünüyorum. Nerede mi görüyorum ama normale doğru bir gidiş var diyorum. Sanmıyorum. Polis buralara da burnunu sokmuş. Hafiyelerle doldurmuşlar hapishaneyi. Sürekli olarak aramalar yapılıyor. Hapishane personeline güvenleri yok galiba. Ve anlayacağın gibi tüm bunlar iyiye işaret değildir. Hapishane müdürünü de değiştirdiler. Bundan önceki yumuşak bir insandı. Yurt dışına gizlice gönderdiğiniz o mektuplar neden olmuştur belki bu önlemlere? Sahiden nasıl başardınız bunu? Mektuplarınız Fransa'da Sovyetler Birliği'nde yayınlandı. Yabancı radyolarda yayın yaptı. Nasıl korktuk bilemezsin. Neden korktunuz? Durumumuz daha da kötüye gider diye mi endişe ettiniz? Bana bakan nöbetçi kadını da değiştirdiler. Onun yerine suratsız bir polis getirdiler. Hayatımı zehir etmek için elinden geleni yapıyor. Konuştuğumuzu, güldüğümüzü gördükçe kuduruyorlar. Hücrelerimiz yan yana. İşgal yıllarında İtalyanlar tarafından yapılmış. Birbirimizi göremiyoruz. Ama ufacık pencereleri açıp konuşuyoruz. Şakalaşıyor, hicivler söylüyor. Hava bulmacası oynuyoruz. Hava bulmacası nedir biliyor musun? Ne kadar eğlenceli bilemezsin. İçindeki üzüntüyü gizleyebilmek için gösterdiği büyük çabayı anlamakta hiç güçlük çekmiyorum. Şöyle bağırmak geliyor içimden. Sıkma kendini, ağla, içini boşalt. Ben kamuoyu değilim, parti değilim. Gözlemci değilim. Cesaretini ölçmek için gelmedim buralara. Nedenli cesur olduğunu herkes biliyor. Herkes gördü. Senin maskara oğlundan hiç söz etmedik. Kocaman oğlan oldu. Nasıl büyüdü bilemezsin. Her gün gidip görüyorum. İki gözü iki çeşme oldu birdenbire. Neden çocuğu buraya aldırmam için haber gönderdin bana? Çocuk emziren ana olarak mı beni kurtarmak amacın? Bu konuyu konuştuk ve anlaştık Katerina. Anlaşmamızı bozmayı düşünmezsin elbette. Bu konuyu unutmuştum. Benim değil avukat Mina'nın girişimiydi bu. Kalite hapishanesinde nakil yapılır yapılmaz şöyle demişti Mina. Çocuğu annesinin yanına götürmemiz daha doğru olur. Bunu duyar duymaz irkildim. Amacının ne olduğunu biliyordum ama anlamamazlıktan geldim. Karanlık bir hücrede nasıl yaşar çocuk? Hastalanabilir. Çocuğu nasıl yıkar? Sütü zehir gibidir şimdi. Kaldı ki kesilmiş olabilir demekle yetindim. Bak dedi avukat. Çocuk için endişe etme. Bir çözüm buluruz. Bunu istememin nedeni Ellie'yi Averof hapishanesine götürmeleridir. Ama o bunu istemiyor ki dedim. Ne ki Nico istiyor. Başımın etini yedi. Bir şeyler yap. Ellie'yi Averof hapishanesine çocuğun yanına götürmelerini sağla diyor durmadan. Mina bunu Ellie'ye önerince büyük bir tepkiyle karşılaşmış ve söylediğine pişman olmuş. Başbakan Plastrana'nın çocuk sahibi tutuklularla ilgili açıklamasından sonra benim kendisini kurtarmak için bir takım girişimlerde bulunabileceğimi düşünmüş. Her neyse bu konu kapandı artık demişti avukat Mina. Ellie'nin düşüncelerini değiştirebilmesi için çaba göstermem gerekiyordu. Vendiri'ye Zoe Alexandra'ya söyledim. Koordinasyon bakanı istifa etmediğine göre diyorum. Tüm Avrupa ülkelerinin kendileriyle ilgilendiğini, ünlü batılı sanatçı ve bilim adamlarınca yayınlanan bildirileri, manifestoları, protestoları, sendikaların çalışmalarını, Sovyetler Birliği'nin konuyu Birleşmiş Milletler'e götürmesini, İngiltere Büyükelçisi'nin başbakanı olan başvurusunu, hatta Canterbury Piskoposu'nun açıklamalarını söylüyorum. Söylenenleri, yazılanları açıklıyorum. Onu umutlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Böyle durumlarda sanıyorum umutla umutsuzluk arasında pek sınır yok gibi. Nefes aldığım sürece umudumu yitirmem. Konuşuyorum, durmadan konuşuyorum. Ama beni dinlemiyor. Bunun farkına varıyor ve ağlamaklı oluyorum. Gerçeği söylemek, bağırmak istiyorum. Ama hangi gerçeği? Kim inanır bu gerçeğe? Bir damlacık umut için yalanla anlaşmaktan, bağlaşmaktan çekinmiyoruz. Ve verilen her türlü aldatıcı söze inanmak geliyor içimizden. Ziyaret süresinin tamamlandığını haber veriyorlar. Bu ziyaret yüreklerimizi hafifletmiyor. Bir ağırlık çöküyor içimize. Onu öpmeme izin verseler. Belki heyecanımın etkisiyle. Gardiyandan izin istiyorum, rica ediyorum. Bir saniyecik izin verin diyorum. Buna engel olmak istemezdim ama verilen emirler kesin. Üstelemeyin lütfen, elimde değil diyor gardiyan. Acı acı. Bırak onları, boş ver diye bağırıyor Ellie. Böyle durumlarda öfke ve gurur huzur verici oluyor. Nico'ya de ki, heyecandan tümceyi tamamlayamıyorum. Ellie'ciğim gidiyor musun? Averof hapishanesinde görüşmek üzere dileyebiliyorum ancak. Bu yalnız benim için olacaksa bunu kabul edemem. Beddua gibi gelir bana diyor ve gözyaşlarını görmemem için koşarak uzaklaşıyor. Yer ayaklarımın altında kayıyor gibi geliyor bana. Duvara yaslanıyor, gözlerimi kapıyorum. Gözyaşı dökemiyorum. Gözyaşlarım kurumuş. Gitmeliyim, hemen gitmeliyim. Paltomu koltuğumun altına alıyor ve bütün gücümle dik yürümeye çaba göstererek hafiyelerin önünden geçiyorum. Ezikliğimizi görmek için bütün hafiyeler avluda dizilmiş. Ama onları bu zevki tattırmıyorum. Sabahki ziyaretten sonra hemen yatağa girmek ve Vendiri konusunu konuşmak üzere Zoe Alexandra'ya gideceğim ertesi güne dek de yataktan çıkmamak geliyor içimden. Bunu yapmak istedim ama yapamadım. Heyecandan yüreğimin parçalandığı bir zamanda nasıl yapardım? Yetersiziz. Onları kurtaracak denli güçlü örgütlerden yoksunuz. Yaralarımızın acısını ancak bağırarak dindirmek durumundayız. Telefon çaldı. Burada diye bağıran asker gibi yerimden fırladım. Dina çıktı karşıma. Biraz bize gelir misin Katerina diyor. Bilirim yorgunsun ama sabahki ziyareti konuşuruz. Nikon'un annesi yatakta. İğne yaptırıyorum devamlı. Seninle konuşurken diriliyor sanki. Umutlanıyor. Gelirim dedim. Ama yaşlı kadına ne diyebilirdim? Ona nasıl umut veririm diye düşünmeye başladım. Hemen gittim. Onu çok yorgun gördüm. Yüzü buruşmuş bir kese kağıdı gibiydi. Üzeri leke doluydu. Kan dolaşımı diye mırıldandı Dina. Ama kadının bakışı parlaklığını yitirmemişti. Sakindi. Bir de baktım dedi yaşlı kadın. Oğlum dik yürüyüşüyle, o güzel gülüşüyle ve şakalarıyla karşımda. Ana dedi. Hüzünlü olmanı istemiyorum. Bana iyice bak. Hiçbir zaman bu denli mutlu gördün mü beni? Sana bir de torun verdim ki sorma. Ne torun? Ailen olmayacak diyor, dırdırlanıyordun. Buyur işte, ailem de var. Yakınamazsın artık. Yakınmıyorum oğlum dedim. Yakınmıyorum. Karın da sana çok uygun. Bu beladan kurtulursanız dilerim gönlünüzce yaşarsınız. Ve ben seni o çıktığın yüksek yerlere dek izleme yeteneğini gösteren karına gereken sevgiyi göstermekte kusur etmeyeceğim. Hüzünle sürdürdük konuşmasını. İki kızım vardı. Şimdi iki mezarım var. Acı bana Tanrım. Üçüncü bir mezar görmek istemiyorum. 2 saat kadar beraber olduk. Bir yaralarımızı deşiyor, bir üzerlerine merhem sürüyorduk. Radyo şunu söyledi, biri bunu dedi, biri şunu söyledi diyerekten. Yazık ki tüm haberler, tüm belgeler uydurma. Giderken şunu istedi benden. Bak kızım dedi, seni yarın bekleyeceğim. Haberler iyi de olsa, kötü de olsa bilmek isterim. Hasta kalbimi düşünme. İnsan canavardır, her şeye dayanır. Eve döndüğümde Soturi ile avukat Mina salonda sessizce oturuyorlardı. Hayrola Mina, nasıl oldu da bize geldin dedim. Mina kararlıydı, konuşacaktı. Kaldı ki susmanın da hiçbir anlamı yoktu artık. Af komisyonu kararını vermiş ama nasıl bir karar bilirsin. Uzun zamandır konuşuyoruz, hatırladın mı? Sürdüremiyor konuşmasını. Daha doğrusu sürdürmeye cesaret edemiyor, susuyor. Gözlükleri kronik nezlesi engel oluyor konuşmasını. Ben durumu seziyor, kendimi tutmaya çalışıyordum. Alçak sesle sordum. Söyle, neymiş karar? Dedim. Bakışım ölü bakışı gibi üzerinde dikiliyor. Ah Mina, sandığın gibi güçlü değiliz. Eziyet etme bizi, konuş. Öldürecekler mi, evet mi, hayır mı? Niko'nun dilekçesi oy birliğiyle reddedildi. Agiriadis ve Kalumenos da öyle. Elinin dilekçesi 2 fazla oy, Baçin'in dilekçesi de 1 fazla oyla reddedildi. Diğerlerin dilekçeleri kabul edildi. Ağzım kupkuru, gözlerim kupkuru. Nefes almakta güçlük çekmeye başladım. Mina sürdürdü konuşmasını. Bak Katerina, savaşın bitmedi daha dedi. Yeni başlıyor. Kartali, Papa Politi, Akrita, Peço, İnce ile görüştüm. Plastra'yı sürekli zorluyorlar. Sözünde durmasını istiyorlar. Umutlu görünüyorlar. Kadınların idam edilmesine izin vermeyecek diyorlar. Belluane ve Baç'ın idam kararlarının kaldırılmasını sağlayacak. Öyle diyorlar. Ancak koşuşmalarımız yeniden başlamalı. Mina bunları söyledi ve kalktı gitti. Soturi ile biz de çıktık. İşlerimiz çok. Tüm Yunanistan ayaklanmalı. Dış ülkeler ayaklanmalı. Ah nerede bizim eski örgütler? Tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Yeni savaşımın öncüleri her zamanki gibi hapishanelerdeki tutuklular. Averof, Patra, İzzettin, Korfu, Aygina, Vurla hapishanelerinde tutuklu bulunanlar, ellerinde borularla pencerelerden halkı yeniden savaşıma çağırıyorlar. Kurtarın savaşçıları, demokrasiyi kurtarın, acele edin, yarın geç kalmış olursunuz. Kasabalardan, sendikalardan, EDA Partisi'nden, EPEK Partisi'nden yüzlerce komite harekete geçti. Yüzlerce, binlerce telgraf çekiliyor, dış ülkelere gönderiliyor. Birleşmiş Milletler'e, Stalin'e, batılı liderlere mesajlar gönderiliyor. Her taraf sloganlarla dolduruluyor. Barış güvercini kurtarılmalıdır. Karanfilli adam kurtarılmalıdır. Onu kurtaramazsak, Atlantik faşizmi boğazımızı sıkacak, kalplerimizi ezecek, rüyalarımızı yok edecek. Tüm bunları kendi toprağını daha verimli kılmak için kül ve gübre olarak kullanacak. Gece yarısından sonra saat 2'ye doğru bir iki arkadaşla Değişim Gazetesi'nin basın evine gittik. Son haberleri ve yorumları okumaya koyulduk. Af Komitesi Başkanı Agriafiotti, komite kararını Adalet Bakanı Papaspiru'ya teslim etmiş. Adalet Bakanı, hükümetin bu konudaki görüşünü yazılı olarak krala sunmuş. Acele, acele! Neden bu kadar acele? Hükümetin görüşü, Plastras ile Venizelos arasında yapılan bir görüşmeden sonra kaleme alınmıştır. Görüşmeden sonra Adalet Bakanı, Plastras'ın evine davet edilmiş ve kendisine Başbakan'ın görüşü açıklanmıştır. Bundan sonra Papaspiro saraya gitmiş ve Af Komisyonu'nun kararıyla hükümetin görüşünü içeren dosyayı krala sunmuştur. Söz konusu dosyanın içeriği üzerine hiçbir açıklama yapılmamıştır. Dosyanın gizli tutulmasına karşın şu haberlerin sızdırıldığı söylenmektedir. Hükümet, evvelce Başbakan Plastras'ın 1 Kasım 1951'den önce işlenen suçlar üzerine açıklamasına uygun olarak Belianis ile Baçis'in idam edilmemesinden yana çıkmaktadır. Af Komisyonu'nun dilekçelerini kabul etmediği diğer iki mahkumla ilgili olarak hükümetin görüşü üzerine şu ana kadar hiçbir bilgi edinilememiştir. Venizelos yaptığı açıklamada idamlarla ilgili olarak Başbakan'la görüş birliğinde olduğunu söylemiştir. Dosyanın saraya verilmesiyle dünya kamuoyunu sarsan sekizler sorunu yeni bir safhaya girmektedir. Kralın alacağı yürekli bir kararla infaz bankasından çıkacak kurşunların ödeneceği umudu güç kazanmaktadır. Glisburg hanedanından Kral Pol'un demokrasiyi kurtarması bekleniyor. Alınan haberlere göre idam kararları onaylanırsa infazlar her zamanki gibi Soturya'nın arkasındaki alanda değil, Atina'nın dışında gizli bir yerde yapılacaktır. Bu önlem, komünistlerce yapılabileceği düşünülen toplantıların gerçekleşmemesi için alınmaktadır. Tüm dünyadan insancıl mesajların gönderildiği şu anda, adaletin ve sorumlu politik yönetimin bu dramatik konu üzerindeki son sözünü duymak için nefesini tutmaktadır halkımız. Ve biz sesimizi yeniden yükseltmek gerekliliğini duyuyoruz. Bu ses, Elen ulusunun sesidir, isteğidir, dileğidir. Son zamanlarda politik suçluların idam edildikleri başka ülke var mı? Evet var. Çankaya Şek'in Formosa'sı ve Franco'nun İspanya'sı. Demokrasinin beşiği olan Yunanistan'ın yeri, Formosa ve İspanya'nın yanında olmamalıdır. O gece ve ertesi gün durmadan konuştuk. Görmeye gittiğim sorumlu ve sorumsuz kişilerin sayısını söyleyebilmem olanaksız ve yalnız değildik. Desteğimizi ulustan alıyorduk. Ulusun öfkesiydi tek umudumuz. Tek bir Yunan bile casusluk savına inanmamıştır. İpnotize olmuş başbakanlığı hükümeti panik içindeydi. Sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışıyorlardı. Oysa tüm sorumluluğu başbakan ve hükümet omuzlarında taşıyordu. Görünmeyen güçlere ve insan eti yemeye hazırlanan bu canavarlara yüklüyorlardı sorumluluğu. Birkaç gün önce Değişim Gazetesi'nde şöyle bir haber yayımlanmıştı. Bir faşist grubun infazları gizlice ve komple kurarak gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığı söylenmektedir. Hükümet gerçekten katilleri engellemekte kararlı mıydı? O halde ne gibi önlemler almıştı? Dillerimizde tüy bitti, ayaklarımız koşuşmaktan kan içinde kaldı ve heyecanın son haddine vardığı bir anda bir cumartesi akşamı saat 8 civarında Zoya Alexander'ın kapısını çaldım. O sakin, çekingen, duygusal küçük insan benim için yoktu. Ölmüştü artık. Kuşkulu bir savaşta yaralanan bir asker gibi vahşileşmiştim. Beklenmedik ziyaretimiz Zoe'yi tedirgin edebileceği umurumda bile değildi. Beni iyice karamsarlığa iten de gösterdiği olağanüstü ilgi, yaptığı ikramlar, konuşkanlığı, saatimle özellikle ilgilenmesi, öğütleri, karakterine yakışmayan sıradan felsefesi oldu. Beni iyi dinle Zoe dedim öfkeyle. Açık konuş. Vendir'in ne dedi sana? Ne yapabilir? Elinden ne gelebilir? Sözünü kabul ettirebilecek durumda mı? Şaşkın şaşkın baktı ve sonra serin kanlıkla şunları söyledi. Sakinleş Katerina. Heyecan, uykusuzluk, yorgunluk haklı olarak seni sarstı. Zoe, Tanrı aşkına boş ver sakinleşmemi ve konuş. Vendir'i gördün mü dedim yine heyecanla. Elbette gördüm dedi. Yatakta hasta yatıyordu. Beni kimse rahatsız etmesin diye emir vermişti. Sanıyorum hemen bütün sorumluların idamlar hakkındaki korku dolu ve dürüst olmayan tutumlarına sinirlenmiş, tiksinti duymaya başlamıştı. Telefon çaldı durmadan ve almacı kaldırmak istemedi. Telefonu yanına getireyim mi dedim ona bir ara. Hayır hayır, kral arıyordur dedi tiksintiyle. Ziyaretimin nedenini açıkladığımda ve Ellie'yi konuşmaya başladığımda sözümü kesti ve şöyle dedi. Gerek yok, onları bilirim. Davalarını dikkatli izledim. Keşke bizim saflarda da böyle insanlar bulunsa. Nico'yu konuşmadınız mı? Ne yapacaklar, ne düşünüyor? Bu soru karşısında Zoe başını önüne eğdi bir an. Kaldırdıktan sonra da bana değil başka yere baktı. Nico'ya duyduğu hayranlığa bakılırsa elinden geleni yapacağı benzer ama doğrusunu istersen fazla imser görmedim onu. Ve olumlu hiçbir yanıt vermedi. Hiçbir şey söylemedi. Bunları söyledikten sonra da elini omzuma koydu. Çok yorgunsun Katerina dedi. Koşuşmalarını kes artık. Bir taksi atla ve hemen evine dön. Sıcak bir duş yap, bir de sakinleştirici al. Evinde var mı? Ben vereyim sana. Uyku getirir, dinlendirir. Hem de hiç zararlı değil. Benim Dimitri de alıyor. Odasına girdi. Çıkarken elinde küçük bir hap kutusu vardı. 2-3 tane alabilirsin. Benim de gereksinmem var bu hapları. Bugün de cumartesi, nöbetçi eczane bulmak çok güç. Öylece ayakta kala kaldım. Konuşamıyordum. Hareket edemiyordum. Kafam, yüreğim bomboştu. Nasıl oldu da kendimi sokakta yürürken buldum bilemiyorum. Nico'nun annesine gitmem gerekiyordu. Bunu düşünüyordum sürekli ama nasıl, ona ne diyecektim? İçim fena bulanmaya başladı. Midem sürekli kasılıyor. Ağzım safra ile doluyordu. Bir duvarın dibine gittim ve rahatladım. Bir elimde sakinleştirici ilaç kutusu vardı. Öbür elimde yüzümü kapattım ve ağlamaya başladım. Ağladım, ağladım, ağladım. Hangi ağız söyler ve hangi el yazabilir bunu? Nico Belluani'yi öldürdüler. Öldürdüler yiğidi, yok ettiler. Onunla birlikte Bacci, Kalümenos ve Argyra'ya de idam ettiler. Cinayet alışagelen bir yerde yapılmış. 30 Mart sabahı. Alman işgalcilerinin bile saygı gösterdikleri bir gün ve saatti. Pazar günü saat 4:10 gece. Karanlıkta. Projektörlerin ışığı altında. Gün ışığında yapılmadı. Cinayetleri dehşet verir düşüncesiyle. Hiçbir yetkili emrin kendisi tarafından verildiğini söylemeye cesaret edemedi. Sorumlu bulunamadı. Herkes suçsuzdu bu işte. Halk olayı duyar duymaz ellerinde karanfil ve kutsal yağlarla yollara döküldü. Umudun sembolü haline gelen yiğidin yere akıtılan kanının temizleyeceklerdi. Beluanni'yi öldürdüler. Beluanni'yi öldürdüler. Güneşi öldürmek olası mı ki? Gözyaşları, hıçkırıklar, sarsıntılar, yeminler. Rahat uyu Niko, bizler uyanık duruyoruz. Tüm dünyada milyonlarca insan yumruklarını havaya kaldırıyor. Milyonlarca insan saygıyla haç çıkarıyor. Ve insanlığı temelden yıkma amacını güden teröre karşı yumrukla haç birlik oluveriyor. Bir insanı öldürdüler ama aynı zamanda bir ilkeyi canlandırdılar. Kişinin ölümü insanın yücelmesi uğrunda savaşan milyonlarca insanla birlik olunca ölüm, ölüm sayılmaz. Ölüm havaları ve altları duyuluyor Moskova'dan, Pekin'den, Pyongyang'dan, Roma'dan, Paris'ten, Doğu'dan, Asya'dan, Avrupa'dan. İnsanlar yollara dökülmüş, omuzlarında Beluanis'in yüce tabutunu taşıyaraktan. Hançerlerin arkasına gizlenmeye çalışıyor caniler. Çekilin caniler, çekilin, kaçın. Dünya sarsıldı, gök sarsıldı, evin temeli sarsıldı. Tavanda asılı lamba sarsıldı. Saat kaç dersin, saat kaç? Anımsa bunu çocuğum, anımsa. Yani Richos'un dizeleri göklerde, dünyanın bütün büyük ozanlarının dizeleriyle yan yana ve öfkeyle, heyecanla gözyaşı döken milyonlarca Fransız ozan Eluard şöyle sesleniyor. Beluanni öldü. Aydınlık bir gelecek uğruna namusumuzu ve umudumuzu korumasını bildi. Gülümsedi sürekli. Sayısızdır Beluanni gibi, Peri gibi, Zoya gibi hayatlarını verenler. Sayısızdır bunlar. Çünkü ölüyor ve yeniden diriliyorlar. Bulaşıcıdır onların güçleri. Geleceğe doğru yürüyor onlar. Her şey unutulabilir ama onların hayatı olan inançları asla. Ve yanık kalpli iki kadın, anası ve çocuğunun anası. Biri mezarı başında, diğeri kalite hapishanesinin demir parmaklıkları ardında. Benim de kalbimi yaraladı infaz mangasının kurşunları. Elli onun bıraktığı kalem alıyor ve birer birer açıklıyor suçluları. İki mektup aldı kalemi ve sessizliğe gömüldü. Yaşamak ağır geliyordu ona. Niko'nun anası adını sürdürdü. Oğlum benim, oğlum. Güneşim, ciğerim benim. Sana doyamadım. Canlılığın kara toprağın altına sığar mı ki? Ama yiğide ağıt yakmıyordu onlar. Biri oğlu, diğeri erkeği için gözyaşı döküyordu. O yürekli, kara yüzlü erkeğin gençliği, yüreği de onlara gözyaşı döktüren. Bu ülke artık çocuklarını yemekten vazgeçsin istediler. Ülke bundan böyle ne yiğit ne de hain yetiştirsin istediler. Salt insan, yürekli, sevinç dolu gençler yetiştirsin. Tıpkı onun gibi. O tatlı gülümsemesini elimizden kimse alamayacak Beluanni. Sen salt bir insan olarak değil, bir kuşağın yenilgisini yenen bir savaşçısı olarak kalacaksın belleklerimizde. Kitabın sonu. 17 Ağustos 2010. Sayfa 387.